Mısra-i Berceste. Mısra-i Berceste'den merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sebihat Han sesimizi sizlere ulaştırıyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde önemli bir kırılma noktası olan İkinci Yeni Hareketi'ni konuşacağız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Değerli hocam, İkinci Yeni'nin adıyla başlayalım isterseniz. Niçin İkinci Yeni diyoruz bu hareketi?
Biz belirli bir kronolojik sırayı takip ederek Cumhuriyet'in biraz öncesinden Haşim'den başlayarak poetikaları dönem dönem şiirimize hakim olmuş şiir anlayışlarını ele alıyoruz. Önceki programımızda Orhan Veli ve Garip şiirini konuşmuştuk. Şimdi sıra İkinci Yeni'ye geldi. İkinci Yeni modern şiirimizin gerçek anlamda başlangıcıdır. Yani hakiki bütünüyle modern şiir diyebiliriz İkinci Yeni için. Biz hiç kuşkusuz Haşim'in, Yahya Kemal'in, daha öncesinde Mehmet Akif'in, Tevfik Fikret'in, Cenab-ı Şahabettin, Abdülhakamit, hani şiirlerinde bir takım yenilikler, dönemine göre ileri atılımcı noktalar bulabiliriz. Fakat İkinci Yeni Türk şiirini belirli bir hattan çıkarıp yeni bir hatta zemine, mekana aktarmıştır diyebiliriz. Bu ölçüde köklü büyük bir değişimdir. Bu büyük değişimin adı İkinci Yeni. Niçin İkinci Yeni? Çoğu kişi bunu merak eder ama makul ve mantıklı bir cevap bulamaz. Dinleyicilerimiz için bunu cevaplayalım. Garip ve Orhan Veli birinci yenidir. İkinci yeni de bizim ikinci yeni dediğimiz ikinci yenidir. İkinci yeni adını veren de Muzaffer Erdos. 1956'da o zaman çalıştığı Sona Vadis gazetesinde ikinci yeni başlıklı bir yazı yazar. Orada da yeni şiiri ikinci yeni olarak konumlar. Garip ve Orhan Veli birinci yenidir. Ona birinci yeni denmesinin nedeni de mesela Garip öncesinde Garip tarzı manifestik bir çıkış yok. Serbest vezni esas alan bunun etrafında şiirin örülmesi gerektiğini iddia eden bir çıkış yok. Genellikle hece, hecede yenilik çerçevesinde bir akış var. Garibe bu açıdan bir yenilik, o zaman birinci yenilik gözüyle bakılıyor. Bu birinci yenilik esas alınarak da ikinci yeniye ikinci yenilik deniliyor. Bu isim tutuyor. Sezai Karakoç realizm kavramı üzerinden neorealizm diyor. Ama bu Karakoç'un yaptığı bir tanımlama olarak kalıyor. Ve akıma son katılan büyük usta Ece Ayhan sivil şiir veya sıkı şiir şeklinde isimlendirmeler yapıyor. İkinci yeniye ilişkin literatürü taradığımızda da mesela ikinci yeni kitapları, ikinci yeni yazıları şeklinde literatürü taradığımızda da hiç kimse ikinci yeni tanımlamasından, tanımlama demeyelim de adlandırmasından memnun değildir. İşte bu adlandırma bu akımı açıklamıyor, ifade etmiyor şeklinde birçok cümleye, yoruma rastlayabiliriz. Fakat bu isim tutuyor. İkinci yeni dendiğinde de hiç kimse hayır ikinci yeni değil işte diyelim ki neorealizm diye ortalığı yakıp yıkmıyor.
Evet. O zaman şairler tarafından değişik adlandırmalarda bulunsalardı herhalde hareketin kuramcısı ve isim babası Muzaffer İlhan Erdos'tur diyebiliriz bu noktada.
Diyebiliriz diye konuya yaklaşabiliriz. Fakat işin gerçeği öyle değil. Şöyle İpek Hanım, 50'li yıllarda dışarıdan destek anlamında akıma en çok somut destek veren kişi Muzaffer Erdos'tur. Özellikle Pazar Postası gazetesinde kültür sanat sayfalarını bütünüyle ikinci yeniye açmıştır. Köşe yazarı bir olgu haline geldi günümüze yaklaştıkça. Yazdığı köşe yazılarında o zaman gazetede çalışmaktadır Erdos. Her yazısında ikinci yeniyi savunmaktadır. İkinci yeniyi elinden geldiğince açıklayıp kamuoyuna hem mal etmeye çalışmaktadır hem de kamuoyunu bu şiire ikna etmeye çalışmaktadır. Fakat Mehmet Fuat ikinci yeni yazılarından oluşan ikinci yeni kitabında Muzaffer Erdos'la ilişkili olarak akımı tam kavrayamamıştı ama akımın şairleri de ona ses çıkarmıyorlardı. Niçin? Çünkü onlara sürekli bir imkan sağlıyordu.
Bir zemin oluşturmuş.
Bir zemin
o zaman
oluşturuyordu. Bir çerçeve çiziyordu ve daha önemlisi destek oluyordu. Hı hı. Hem Karakuç'un hem Cemal Süreya'nın hatıralarında şöyle şeyler var. Hani öyle bir şey ki şiirinizi yayınlayabileceğiniz dergi yok. Kitap çıkarmak istiyorsunuz, imkanınız yok. Ne kendiniz yayın evi kurabiliyorsunuz ne de bu yeni şiire eskiden devam eden yayın evleri sıcak bakıyor. Böyle bir ortamda mesela şiirinizi yayınlatabileceğiniz bir zemin veriyor. Savunabileceğiniz bir zemin veriyor. Bu yetmiyormuşçasına kendisi de savunuyor. Her anlamda Muzaffer Erdos'un somut ve ciddi bir katkısı var. Fakat bence akımın gerçek anlamda teorisyeni Sezai Karakoç'tur. 50'li yıllarda yazdığı yazılarla Sezai Karakoç'tur üstelik. İkinci yeni adından bahsettik. Muzaffer Erdos'tan da bahsettik.
Hangi yıllarda akım doğmuş? Biraz da buna değinelim mi değerli hocam?
Şunu da ekleyerek izninizle. İkinci yeni kavramlaştırması veya isimlendirmesi akıma şöyle bir katkıda da bulunmuştur. Akımı derleyip toparlamıştır. İkinci yeni tanımlamasına kadar ortada sadece yeni şiir sözü vardır. Yeni şiir yaklaşımı vardır. Ama bu şiirin içeriğine, mahiyetine ilişkin hiçbir açıklama yoktur. İkinci yeni başlığı bu yeni şiiri ikinci yeni başlığı altında toplayıp hareketi derleyip toparlamıştır diyebiliriz. Tabii bu olaylar 1950'li yıllarda oluyor. Hangi yıllarda doğdu akım dediniz. Hemen Garip Orhan Veli takiben 1950'li yıllar. 1950'li yıllar biraz genel bir yaklaşım. İkinci yeniye ilişkin ayrıntılı araştırmalar yapan yazarlar, şairler, akademisyenler hatta çeşitli tarihler verirler şiir yayın tarihlerine göre. Fakat bu şiir yayın tarihleri de biraz önce söylediğim sebepten dolayı bence pek sağlıklı değil. Biraz önce söylediğim sebepten derken bazı şairler özellikle Karakoç ve Süreya rahatça şiirlerini yayınlatabilme, dergi çıkarabilme, kitap çıkarabilme imkanından yoksundur. 54-55'e kadar zaten ikisi de üniversite öğrencisidir. Harçlıklarıyla yaşamaktadırlar. 55 sonrası işte hayata atılma, memuriyet, iş gibi imkanlar vardır. O imkanlar olsa bile dergi, kitap çok farklı bir olay. 50'lerin sonlarına doğru zaten akım bütün özellikleriyle tamamlanmış. Türk şiirine, edebiyat ortamına yerleşmiş. Hatta 50'lerin sonlarından itibaren akım kapanmış, herkes kendi yoluna gitmiş, yeni bir aşamaya geçilmiş bile denilebilir. Mesela 1954 tarihi, 1955 tarihi bazı yazarlar tarafından biraz daha geriye götürülerek 1953 tarihi akım başlangıç tarihi olarak da verilir. Ama biz 50'lerin başları ve sonları diye akımın doğuş ortama yerleşme sürecini tarihlendirebiliriz.
Zaten 50 ile. Bu bir süreç. O yüzden 1950'li evet. yıllar ifadesi daha doğru evet. olsa gerek. Efendim bir şiir aramız var. Şiirimizi dinleyelim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Liliyar, Sezai Karakoç. Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek, besbelli. Altın saçlarının yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı, Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş, ha kabaret de parnil. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi yeleli. Anladın ya, kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz, Üsküdar'dan geçer iken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Dili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Dili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Dili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Dili. Demek gideceksin, arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili.
Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. İkinci yeni konuşmayı devam ediyoruz. Bu akımın bir manifestosu var mı değerli hocam? Şiirin kurallarını belirleyen bir ilkeler listesi mevcut mu?
Evet. Böyle bir listesi yok. Mesela böyle bir listesi olan tek akım galiba Orhan Veli ve Garip. Şiir bu listeye, bu ilkelere göre yazılacak kararını hayata geçirmeye çalışmışlardır. Orhan Veli dışında 60'lardan sonra da birçok manifesto var. Şiir şöyle yazılmalıdır, şu kurallar gözetilmelidir anlamında. Tabii onların hiçbirisi tutmuyor. Ama ikinci yeni yola mesela manifestoyla veya ilkeler bütünüyle çıkmamış, şiirle çıkmıştır. Yani ikinci yeni için biz yazdıkları şiir onların manifestosudur, poetikasıdır diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Hatta şunu hatırladım. 60'lı yıllarda 70'lere doğru İsmet Özel ikinci yeniyi toplumsal içerik veya toplumsal boyut, düşünsel boyut açısından eleştiriye tabi tutunca Cemal Süreya İsmet Özel'e hep şiir şöyle şöyle olmalıdır, yazılmalıdır diye konuşuyorsunuz, sert eleştiriler yöneltiyorsunuz ama bu söylediğiniz şeylerin şiirini yazmıyorsunuz. Bu şiiri bir yazın da görelim, biz de size hak verelim anlamında İsmet Özel'e bir eleştiri yöneltmiştir. Manifesto aslında şart da değil. Yani manifesto şiiri bir noktadan sonra kısıtlayan bir şey aynı zamanda. Yani siz bir ilke koyuyorsunuz ve o ilkeye bağlı kalacağım tarzında çalışıyorsunuz. Bu sizi birkaç adım sonra daraltır. Hayata bütünüyle bakmanızın önündeki en önemli engele dönüşür. Yani siz iddianızla yok olursunuz.
Bunun örneklerini de görüyoruz,
evet,
aslında.
Böyle bir paradoks var manifestoda. Fakat yani ikinci yeni bence en doğrusunu yapmıştır. Ortaya yeni şiir adıyla çıkmıştır. Özellikle Karakoç ve Cemal Süreya yeni şiiri savunmak amacıyla yayınlarda yer almışlardır. Muzaffer Erdoğan belli bir noktada ikinci yeni adlandırması veya tanımlaması yapmıştır. Bu akım da bundan sonra ikinci yeni olarak anılmaya başlanmıştır. Her zaman ilk tanımı yapan kazanır.
Değerli hocam, ikinci yeni bir akım mıdır sizce? Hep akım diye konuşuyoruz ama ikinci yeniyi akım olarak kabul etmeyen geniş bir kesim de var. Sizin evet. Görüşleriniz nedir?
Evet, akım mıdır değil midir tartışması biraz kısır döngü İpek Hanım. Bu konuda bizim net cevaplara ulaşmamız da zor. Mesela akım değildir diyelim. Niçin akım değildir diyorsunuz sorusunu yöneltelim. Çünkü manifestosu yok diyecekler ve bunda da haklılar. İkinci yeni de poetika veya manifesto anlamında şairlerin yazdıkları özellikle Sezai Karakoç, iki tane de Turgut Uyar'da var. Mükemmel düz yazılar var. Biz o yazılara ikinci yeninin poetikası, manifestosu gözüyle bakıyoruz. Fakat bunlar işin içinde üretilmiş, kendini açıklamaya, içinde bulundukları durumu anlamaya, kavramaya dönük yazılar. Doğrudan bildiğimiz anlamda bir manifesto değil. Şimdi manifesto yok, o zaman akım değil. Bu bir sonuç, makul mantıklı bir izah tarzı. O zaman akım değildir diyen yaklaşımların tamamına katılmak gerekiyor. Fakat öbür taraftan bunun akım olduğunu da savunabiliriz. Akım olduğunu savunmanın bir anlamı da yok bugün artık. Yani çünkü ikinci yeni 50'li yıllarda doğmuş, gelişmiş, bütün özellikleriyle ortama yerleşmiş, Türk şiirini neredeyse baştan sona değiştirmiş ve kendisinden sonra da kendisini aşabilecek bir akım gelmemiş, bir şiir anlayışı gelmemiş. Sadece ikinci yeniyi değişik açılardan üreten şiir kanalları doğmuş. Yani bizim şimdi bu durumda işte 2019'da 20'de 20'lere yaklaştığımız şu günlerde kalkıp yani ikinci yeni akımdı değildi tartışması yapmamızın çok bir anlamı da yok. Bize somut katkıları da yok. Fakat rahatlıkla akım kabul edilebilir. İkinci yeni diyoruz çünkü. Böyle bir tanımlama yapıyoruz. Böyle bir tanımlama yaptığımıza göre belirli somut bir çerçeveden bahsediyoruz. O zaman bu çerçeveyi niçin akım olarak tanımlamayalım ki? Yani şimdi biz garip dediğimizde işte Orhan Veli, şiirin ilkeleri bunları anlıyoruz. İkinci yeni dediğimizde de 4-5 tane büyük ustayı anlıyoruz. Onların şiir anlayışlarını, şiir şöyle yazılmalıdır anlamındaki listelerini, hatta manifestik listelerini anlıyoruz. O zaman yani niye akım diye bahsetmeyelim ki ikinci yeniden? Veya ikinci yeninin ısrarlı bir şekilde akım olmadığını ispatlamakla ne kazanacağız? Rahatça akım kelimesiyle ikinci yeniden bahsedilebilir diye düşünüyorum.
Peki yayın organı var mıydı akımın ya da akımı destekleyen dergi veya gazetelerde var mıydı?
Yok. Bir tane yayın organı var doğrudan. O da iki sayı çıkmış küçük bir dergi. Sezai Karakoç'un çıkardığı Şiir Sanatı dergisi. Hı hı. 1955 yılında çıkıyor. Aylık bir dergi. İki sayı yayınlanabiliyor sadece. Çünkü Sezai Karakoç üniversiteyi bitirdiği veya uzattığı yıl çıkarıyor şiir sanatını. Büyük olasılıkla parasızlık nedeniyle ikinci sayıdan sonra dergi kapanıyor.
Pazar Postası'nda yayınlanmıyor mu?
Pazar Postası sonraki adım. Fakat Muzaffer Erdos'ta dahil olmak üzere Cemal Süreya, Gülten Akın, o dönemde şiire başlamış Karakoç ve Cemal Süreya'nın etrafında olan ama daha sonra şiirden kopan diyelim veya uzaklaşan diyelim gençler de var. Hepsinin yer aldığı bir dergi Şiir Sanatı. Pazar Postası bir gazetenin kültür sanat eki. Şimdi kültür sanat eki fakat bu da mesela bütün Türkiye'ye dağıtılan işte burada şiirler, yazılar yayınlandıkça herkesin ilgiyle takip ettiği bir olay söz konusu değil. O da bir ölçüde sınırlı bir yayın. Fakat Pazar Postası'nda ikinci yeni anlayışında, o kültür sanat sayfasında ikinci yeni anlayışında şiir yayınlanıyorsa onun tam karşıtı anlayışta da şiir yayınlanıyor. İkinci yeniyi savunan şiir yayınlanıyorsa örneğin hece şiirini öven, onu savunan yazı da yayınlanıyor. Orası bir tür platform. Fakat somut bir şekilde A'dan Z'ye bütünlüklü bir kurgu tasarım olarak akımın yayın organı Sezai Karakoç'un çıkardığı Şiir Sanatı dergisidir. Orada da başta Karakoç ve Cemal Süreya olmak üzere daha sonra akıma adını veren Muzaffer Erdos da şiir yayınlamıştır. Ama ne yazık ki iki sayı sürmüştür. Keşke daha çok sürseydi.
İkinci yeniyi oluşturan kurucu ve öncüleri kimlerdir acaba? Bu akımı kimler başlatmıştır?
Şimdi şöyle somut bir durum var İpek Hanım. Mesela hece şiiri dediğimizde hece şiiriyle şiir yazan şairleri pat pat pat sayıyoruz. İşte Orhan Veli ve Garip Akımı dediğimizde 3 tane şair sayıyoruz. Ama ikinci yeni dediğimizde mesela ikinci yeni literatürünü esas alarak konuşacak olursak 50 tane şair sayabiliriz. Oysa durum böyle değil. İkinci yeni somut bir şekilde Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın öncülüğüyle doğmuş bir akımdır. İkinci yeni günlerinde Cemal Süreya ve Karakoç genç şair olarak ortaya çıkan İki tane yeni pırıl pırıl şairdir.
Aynı zamanda okul arkadaşları.
Evet, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları ve arkadaşlıkları farklı ideolojik dünyalara mensup olmalarına rağmen Cemal hayatları boyunca sürmüştür. Mesela Cemal Süreya'nın hem kendi denemeleri, hatıraları veya günlüklerinde hem de Cemal Süreya'yı anlatan denemelerde, günlüklerde Sezai Karakoç'u ne kadar çok sevdiği, onu anlatmaktan, onunla tabir caizse iftihar etmekten, bakın benim böyle bir arkadaşım var dercesine bir anlatımla Sezai Karakoç'tan bahsetmekten büyük bir sevinç duyduğunu görüyoruz. Karakoç ve Süreya dediğim gibi 50'lerin başlarında bir üniversite öğrencisi olarak şiirle piyasaya yeni çıkan pırıl pırıl iki şair. Kesinlikle akımın her anlamda hem teorik hem pratik hem şiir üretimi hem bu şiirin teorisi, kuramı, çerçevesi, poetikası, manifestosu anlamında öncüsü bu iki şairdir. Bu iki şairin o gün başlangıçtaki ne diyelim jargonu yeni şiirdir. Ortada ikinci yeni veya işte buna benzer bir isim kavramlaştırma yok. Yeni şiir şöyle olmalıdır, yeni şiir böyle olmalıdır. Türk şiiri artık şu yöne gitmelidir. Bu anlamda hem Karakoç hem Cemal Süreya'da bir literatür var. Akıma Turgut Uyar ve Edip Cansever daha sonradan katılmıştır. Fakat Karakoç ve Cemal Süreya çapında akımın usta önemli büyük şairlerinden birine kendilerini dönüştürmeyi başarmışlardır. Fakat akıma katıldıklarında Turgut Uyar'ın iki kitabı, Edip Cansever'in de bir kitabı vardır. Bu Uyar'ın iki kitabı, Cansever'in tek kitabı, önceki şiir anlayışlarıyla yazılmış şiirlerdir. Turgut Uyar ve Edip Cansever, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın yazdığı şiire bakarak, şiir hakkında ileri sürdükleri savları değerlendirerek aşama aşama İkinci yeni akımına gelmişler, katılmışlardır. Bu durumda öncülük net bir şekilde Sezai Karakoç ve Cemal Süreya biçiminde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Birçok yazıda şöyle bir yanlışlık da yapılıyor. Sanki Ece Ayhan Karakoç'la, Cemal Süreya'yla hatta Turgut Uyar ve Edip Cansever'le aynı anda şiir yayınlamaya, yazmaya başlamış bir şair gibi lanse edilir veya yazılanlardan siz böyle bir şey anlarsınız. Oysa bence Ece Ayhan ikinci yeni içinde ikinci kuşaktır. Karakoç ve Cemal Süreya biri 54'te biri 55'te siyasaldan mezun olmuştur. Sezai Karakoç bir yıl uzatmıştır. Neredeyse üniversite öğrenimlerini tamamladıktan sonra Ece Ayhan üniversiteye başlamış ve ikinci yeniyle de üniversitede tanışmıştır. En çok bir yıl veya iki yıl Karakoç ve Cemal Süreya ile birlikte okumuştur. Yani o zaten sonradan gelen bir şairdir. İkinci yeninin de beş büyük şairi vardır bence. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan bu akımda net bir biçimde Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile başlamıştır, doğmuştur. Türk şiirine yerleşmesini de 50 yıllar boyunca Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın yaptığı tartışmalarla, yani edebiyat ortamıyla, diğer şairlerle yaptığı tartışmalarla yerleşmesini tamamlamıştır. İlginç bir bilgi vereyim size. Mesela 50'li yıllarda Edip Cansever ve Turgut Uyar da ikinci yeniye dudak büken bir yaklaşım vardır. Yani ben ikinci yeni değilim, ikinci yeni de ne ki anlamında bir yaklaşım vardır. Fakat bu akımı ve şiir anlayışını dolu dolu bütünüyle ta içten gelerek, inanarak savunan iki şair vardır. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya.
İkinci yeni akımı 1950'li yıllarda Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın öncülüğünde başlamıştır dedik ama Oktay Rifat'ın da bu hareketin öncüsü olduğuna dair bir takım iddialar var.
Her şeyden önce Oktay Rifat'ın kendisinin böyle bir iddiası var. Oktay Rifat 1956 olabilir. 56, 55, 56. Yani ikinci yeni isimlendirmesi falan yapıldıktan sonra Perçemli Sokak diye yeni bir kitap çıkarıyor. Bu kitaba o günkü şartlar içerisinde alışılmadık bir tarzda ön söz yazıyor düz yazıyla. Ve orada yeni şiir, ben yeni şiirde şunu yaptım, bunu yaptım anlamında kendini akımın öncüsü olarak takdim eden bir ön söz yazıyor. Fakat Cemal Süreya şiddetli bir şekilde reddediyor. O yıllarda Oktay Rifat'a karşı çıkan, Oktay Rifat'ı çok sert bir şekilde eleştiren yazıları var Cemal Süreya'nın. 80'li yıllarda yanılmıyorsam Oktay Rifat'ın ölümünden sonra Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever üçlü bir söyleşileri var. Orada da Oktay Rifat zamanında böyle böyle yapmak istemişti, ona hiç yakışmamıştı o hareket anlamında üç şairin yorumları da var.
Şimdi sadece Oktay Rifat'la sınırlı değil, akımın öncüsü olduğuna dair iddialar bununla sınırlı değil. İlhan Berk'in de yine aynı doğrultuda bir takım açıklamaları var. Kısaca bu konuya da değinelim
Sayın Hocam. Yani İlhan Berk de aşağı yukarı aynen Oktay Rifat gibi. Ben Oktay Rifat ve İlhan Berk bahsine şöyle bakıyorum. Siz yeni şiir iddiasıyla ortaya çıkıyorsunuz. Kendinizi ispatlıyorsunuz. Ortaya somut örnekler koyuyorsunuz. Siz yazdığınız şiirden vazgeçerek gelip bu şiirin aynısını, benzerini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir adım sonra da bunu ben yaptım diyorsunuz. Bu inandırıcı olmamış zaten. Yani şiir tarihimiz bunun inandırıcı olmadığının ispatı.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Mısra-i Belcesten'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Sizin hiç babanız öldü mü? Cemal Süreya. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı, yuvarlak. Şölelemesine maviydi. Kör oldum. Taşlara gelince, hamam taşlarına, taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Mısra-i Berceste.